Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Reşalardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar. Bakınız, insan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire rububiyet dairesidir. İkinci daire ubudiyet dairesidir. Birinci levha hüsnü sanattır. İkinci levha ise tefekkür ve istihsandır. Şimdi şu okuduğumuz bölümü tahlil edelim. İnsan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire rububiyet dairesi. Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatını yoktan yaratması, onları beslemesi, onlara şekil vermesi, onları idare etmesi, onlara cihazlar, azalar takması ve keza ve keza. Güneşin yıldızlarla beraber dönmesi rububiyet tecellisidir. Kuşun uçması, balığın yüzmesi rububiyet tecellisidir. Karıncaların koloniler şeklinde yaratılması rububiyet tecellisidir. Şu gözün görmeyi öğrenmesi, kulağın işitmesi, dilin konuşması, aklın düşünmesi, insandaki kalbin pompalaması, kanı pompalaması, insandaki bütün tasarruflar rububiyet dairesidir. Bir tavuğun yumurta vermesi, ineğin süt vermesi, bal arısının bal yapması rububiyet tecellisidir. İşte şu aleme baktığımızda rububiyetin sinekten tutun yıldızlara kadar, insandan tutun galaksilere kadar böyle bir tecellisi var. Cenab-ı Hak mahlukatını yaratıyor, onun ihtiyacını karşılıyor, onu besliyor, onu büyütüyor, ona azalar takıyor ve onu vazifelerde çalıştırıyor. Peki ikinci daire ne? Ubudiyet dairesidir. Ubudiyet, kulluk. Peki ben aleme baktığımda insanlardan başka namaz kılan görmüyorum. Hacca giden görmüyor. Öyle değil mi? Namaz kılan bir deve görmedik. Hacca giden bir kuş görmedik. Şu alemde nasıl bir ubudiyet dairesi var? Her bir mahlukun yapmış olduğu vazife onun ibadetidir. Tavuğun ibadeti yumurtlamaktır. Bal arısının ibadeti bal yapmaktır. İneğin, koyunun ibadeti süt vermektir. İpek böceğinin ibadeti ipek dokumaktır. İnsanın ibadeti namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, tefekkürdür, zikirdir ve keza ve keza. Şimdi alemde bu iki daire karşılıklı. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle muamelesine karşı mahlukat da ubudiyetle Cenab-ı Hakk'a mukabele eder. Evet, Cenab-ı Hak bir tavuğu yoktan icat etmiş, ona şekil vermiş, hayat vermiş, vermiş de vermiş, tavuk da o nimetlere şükür olarak yumurta vermiş, Allah'ın ona tevdi ettiği vazifeyi icra etmiş. Her mahlukta bu geçerlidir kardeşler. her mahluk kendisine emredilen vazifeyi ibadetin manasında icra eder. İki tane de levha var. Bir, hüsnü sanat. İki, tefekkür ve istihsan. Şu alemde muhteşem bir hüsnü sanat var. Bakın, biz belki binaların arasında kaldığımız için sanatlı mahlukatı görmekte biraz uzağız. Ama insan şöyle bazen bir kıra çıkıyor. Orada çiçeklere bakıyor, ağaçlara bakıyor. Bazen bir belgesel seyrediyor. Kuşları görüyor, balıkları görüyor, böcekleri görüyor. Fesubhanallah. Nasıl bir sanat var. Bazen bir çiçeğe bakıyorum. Üzerinde 10-15 tane renk var. Bazen bir kuş görüyorum bir belgeselde. Fesubhanallah. 10-15 boyayla boyanmış. Yani bir yeşil var. Vücudunda yeşilin bütün tonları var. Fesubhanallah. O mahlukların bütün azaları da sanatlı. Ne kadar güzel bir kanat takılmış. Nasıl bir el verilmiş, nasıl bir göz verilmiş. İşte bu hüsnü sanat levhasına mukabil insanda da bir tefekkür ve istihsan var. Tefekkür o mahluklardaki sanatı derinden derine düşünmek, istihsan da bu tefekkürün neticesinde o sanatı güzel bulmak. Ne güzel yapılmış, ne güzel yaratılmış ve ne güzel icat edilmiş demek. Demek ki iki daire, iki levha, rububiyet, ubudiyet, hüsnü sanat, tefekkür ve istihsan. Bu iki daire ve iki levha arasındaki münasebete bakınız ki, ubudiyet dairesi, o kulluk dairesi, ibadet dairesi, bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulunu terbiye, tenmiye ve büyütmesine mukabil, mahluklar da buna ubudiyetle mukabele ediyor. Tefekkür, teşekkür, İstihsan, güzel bulma levhası da bütün işaretleriyle hüsnü sanat ve nimet levhasına bakıyor. İzah ettim. İnsan da tefekkür ediyor, şükrediyor ve güzel buluyor. Hangi levhayı? Hüsnü sanat levhası. Üstad Hazretleri bir delili nakış nakış dokuyor. Birazdan neticeye gelecek. Bu hakikati gözün ile gördükten sonra aleme baktın, bir rububiyet var, buna mukabil bir de ubudiyet var. Aleme baktık, bir güzel sanat var, buna mukabil de bir tefekkür ve istihsan vazifesi var. Bu hakikati gördükten sonra rububiyet, o terbiye ve ubudiyet ibadet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Rububiyet dairesi, bu dairenin sahibi Rabbimiz Allah. Bu daire ubudiyet dairesiyle karşı. Peki ibadet dairesinin reisi kim? Evet, bütün mahluklar ibadet yapıyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetine yetişemiyor. Geçen bir hadis-i şerif okudum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, çok hastaydım ama yine ilk yediği yatmadan okudum. Kardeşim, ilk yedi Tövbe suresine kadar olan bölüm ki 206 sayfa yapar. Efendimiz hasta olduğu için yatmadan önce ibadet yapamamaktan şikayet ediyor ve bu bahiste sadece ilk yedi okuyabildim diyor. Düşün Efendimiz Aleyhisselatü'nün hayatı nasıl bir ibadet hamur. Nasıl bir ibadet ve şükür yuma. Üzadımız diyor ki madem ibadet dairesi rububiyet dairesine bakıyor, onun hesabına çalışıyor, o zaman hiç mümkün müdür ki bu iki dairenin reisleri arasında Cenab-ı Hak ile Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında bir münasebet bulunmasın? Şimdi her delilin kendine göre bir kuvveti ve bir açıklığı vardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakının peygamberliğine olan delili 10 kuvvetindeyse ve anlaşılabilirlik, ihata edilebilirlik kuvveti 10'sa bu delilin ihatası kuvveti 2'dir. Dolayısıyla her delilden tek başına büyük bir neticeyi beklememek lazım. Üstadımın ifadesiyle zayıf olan bir delil sırtını kuvvetli bir delille yaslar ve kuvvet bulur. Zayıf ipler bir araya gelse halat olur, artık onlar kopmaz. Dolayısıyla eğer sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini bu delille ispat etmeye çalışsaydık, o zaman bu delil zayıf düşerdi. Evet, benim nefsim, aklım, ruhum bundan hissesini alır. Ama ben belki bir kafiri, bir gafili, bir inatçıyı bu delille izam edemem. Ama ben onu izam edemiyorum diye bu delil de delil olmaktan düşmez. İmanı kuvvetli bir insanın imanına kuvvet verir. Bu delille öyle bakmak lazım. Üstad Hazretleri geniş bir daireden bahsediyor. Şu alemde bir mikroptan tutun galaksilere kadar her bir eşya rububiyetin tecellisi altında evrilmiş ve çevrilmiş. Ve o rububiyetin ihsanlarına karşı da bir vazife görmüş. Bu vazife onun ibadeti olmuş. Bu hakikat insanda da gözüküyor. Cenab-ı Hakk'ın insanı terbiye ve rububiyetine mukabil, insan da Allah'a ubudiyetle mukabele ediyor. Hatta insan o rububiyetin tecellisini Allah'tan değil de puttan, ateşten, güneşten, inekten bildiğinde ubudiyeti ne yapıyor? Ona tahsis ediyor, ona çeviriyor. Demek insanda bu var yani. Üstad da diyor ki, ubudiyetin en üst makamında oturan zat ile bu terbiyenin ve rububiyetin sahibinin görüşmemesi, konuşmaması, birbirlerini tanımaması mümkün müdür? Aralarında bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Ve saniin makasıdına bu alemi yaratan sanatkar olan Allah'ın bizi ve alemi yaratmaktan maksatları, gayeleri var. Bu maksatlara kemali ihlas ile hizmet eden. Efendimiz'den bahsediyor. Cenab-ı Hak bu alemi yaratmış. Kendisinin tanınmasını istiyor. Efendimiz onu en iyi şekilde tanımış. Nimetler vermiş, şükredilmesini istiyor. Efendimiz ona en geniş manada şükretmiş. Bildirmesine mukabil bilmiş. İtaat istemesine mukabil itaat etmiş ve keza ve keza. Şu alemin yaratılış maksatlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatıyla göstermiş, icra etmiş. İşte Allah'ın maksatlarına tam bir ihlas ile hizmet eden ubudiyet kulluk reisinin sani ile sanatkar olan Allah ile azim bir münasebeti ve kavi kuvvetli bir intisabı ve o intisab ile her iki daire reisleri arasında bir muarefe, bir tanışma ve mukaleme, karşılıklı konuşma ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Öyleyse bil bedahe apaçık tahakkuk etti ki ubudiyet kulluğun reisi rububiyetin, yani şu terbiyenin sahibi olan Allah'ın has mahbub sevgilisi ve makbuludur. Üstadımız diyor ki bazı yerlerde, bazı deliller diyor hava gibidir, bazıları su gibidir, bazılarını parmaklarının ucuyla hissedersin ama yakalamak zor olur. Ve bazısının hisse alabildiği bir delilden başkası hisse alamayabilir. İşte bu öyle bir delil. Devam ediyoruz. Reşaları bitireceğiz bu dersimizle. Ey insan! Önce üstadımız iki sıfatla Allah'ı vasfediyor. Bakın ne diyor. Bu süslü masnuatı, bu süslü sanat eserleri, envai mehasinle, yani güzelliklerinin çeşitleriyle tezyin eden Allah'ın birinci vasfı. Cenab-ı Hak ne yapmış? Bu mahlukatı tezyin etmiş, süslemiş. Değil mi? Her mahluk süslenmiş. Hiçbir mahluk çıplak bırakılmamış. İkinci vasfı Allah'ın ve bütün zihayat olanların, hayat sahibi olanların zevklerine, iştahlarına göre bu kadar nimetleri inam eden sahne. İki de ne? Cenab-ı Hak bütün mahlukatını besliyor. Hem de zevklerini, iştahlarını, arzularını tatmin eden nimetlerle besliyor. Şu dile bütün nimetlerin lezzetini alabilecek bir kabiliyet vermiş ve her nimete de farklı farklı lezzetler vermiş. Cenab-ı Hakk'ı iki vasıfla vasfetti. Bir, mahlukatını süsleyen, tezyin eden. İki, bütün mahlukatını, onların iştahlarını, arzularını, zevklerini tatmin edecek nimetlerle besleyen. Şimdi böyle bir sanatkarın, şimdi bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Böyle bir sanatkarın, böyle bir zatın en kamil, Efendimiz'den en mükemmel, en çok kemal sahibi, en cemil, en güzel vasfediyor. Üç, ibadetine kemali iştiyakla teveccüh eden, üçüncü vasf. Öyle tembellikle değil, Allah'a ibadette kemali iştiyak, tam bir arzu ve tam bir ciddiyetle yönelen Efendimiz'in dördüncü vasfı. Ve saniin, sanatkar olan Allah'ın mehasini sanatına, sanatının güzelliklerine takdir ve istihsanatıyla, o sanatı güzel bulmasıyla arş ve ferşi taraba, coşkuya, sevinmeye getiren dördüncü özelliği. Bir, en kamil. İki, en güzel. Üç, Allah'a ibadette en iştiyaklı. Dört, Allah'ın sanatını takdirde, Allah'ın sanatını beğenmekte, yeryüzünü ve gökyüzünü sevince ve coşkuya getiren, Allah'ın sanatını öyle beğeniyor, öyle takdir ediyor ki yer ve gök coşkuya geliyor. Ve beş, sani'nin ihsanatına karşı yaptığı teşekkürat ve tekbirat ile ber ve bahri cezbeye getiren ve Allah'ın ihsanatına, iyiliğine karşı öyle bir şükür, öyle bir tekbir getirmiş ki yerler ve denizler cezbeye gelmiş. İşte şu güzel mahluk. O zaman topluyoruz kardeşler. Mahlukatını süsleyen ve mahlukatını en lezzetli nimetlerle besleyen Allah'ın en kamil kulu, en güzel kulu, ibadette son derece arzulu, aşklı kulu. Cenab-ı Hakk'ın sanatını öyle takdir ediyor ki, öyle tahsin ediyor ki, arş ve ferş sevince geliyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine yapmış olduğu ihsanlara karşı öyle şükrediyor ki, Allah öyle tekbir ediyor ki, yer ve denizler cezbeye geliyor. İşte şu güzel mahluk ve masnuğuna Allah'ın bu zata iltifat edip, sözünü nazar itibara almaması, teşekküratına mukabil, teşekküratına, onun şükretmesine mukabele etmemesi ve teveccüh edip kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlukata bir imam ve mürşit yapmaması imkanı var mıdır? Ve subhanallah. Acayip bir metin yani. Üzerine böyle birkaç saat daha konuşulsa, her konuşmada hisse alınabilecek ve her okunuşta farklı bir ciheti keşfedilebilecek bir metin. Ve subhanallah, ve subhanallah. Kardeşlerim, elhamdülillah bu dersle birlikte reşaları tamamladık. İnşallah bir sonraki dersimizde lasiyemelerden başlayacağız. Cenab-ı Hak şu okuduğumuz yerden bize istifadeyi nasip etsin. Risale-i Nur'un ihatası ve anlaşılma zor olan bu bölümleri anlayabilmeyi ve amele dökmeyi Allah bize kolaylaştırsın. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. تقبل منا بهومة الفاتحة